Ayrım 8, Cehennem Kapısı, Jack Higgins, sayfa 113. 12. Bölüm. Yağmur penceredeki demir parmaklıklardan içeri girerken Şavas kalkıp manastırın duvarlarının ötesine nehre doğru baktı. Sol kolundaki acının farkına varıp küfrederek tekrar yere çöktü. Kurşun temiz bir şekilde girip çıkmıştı. Kemiğinde herhangi bir hasar yoktu. Ama gördüğü tek tedavi yarayı sarmak olmuştu. Ana binanın ikinci katında bir tür depodaydılar. Leary Cooley omuzlarında bir battaniye ile bir köşede uyuyordu. Orsini battaniyeyi düzeltmek için yanına çömelmişti. Ayağa kalktığında yüzünde garip bir ifade vardı. Ne kız ama, böyle bir şeye karışmış olması çok yazık. Daha önce de açıkladığım gibi bunu yapması gerekmiyordu. Kapıya gidip parmaklıkların arasından dışarıdaki nöbetçiye baktı. Tanrım, ne kadar aptalmışım, hiç anlayamadım. Francesca'yı mı? Orsini başını iki yana salladı. Ben hala inanamıyorum. Madonna'nın ön kamerada olduğunu söyledi. Yoktu ve içeriye girmek için yolumuzu patlayıcıyla açtığımızı hatırla. Bunu nasıl açıklıyorsun? Öfkeyle yerdeki bir kutuyu tekmeledi. Küçük kaltak. Saldırıya uğradığı o gece benim ortaya çıkmamı bekliyor olmalılar. Bütün her şey benim üzerime tasarlandı.
Ama neden diye sordu Orsini. Anlamsız geliyor. Hem Madonna'ya ne oldu?
Benim öğrenmek istediğim de bu. Hikayenin gerçek kısmı olduğu kesin. Çünkü Peder Shadow doğruladı. En azından onu yakalamadılar. Bu iyi bir şey.
Kilitte bir anahtar döndü ve kapı savrularak açıldı. Leary uyanıp ayağa fırladı. İki asker arkalarında Taşko ile içeri girdiler. Taşko kızı inceleyip gülümsedi.
Sana sonra geleceğim.
Leary onun yüzüne tükürünce Taşko bir yılan kadar hızlı bir şekilde uzanıp kızın omzunu yakaladı. Orsini ve Şavas ileri atılırken askerler gözdağı vermek istercesine makineli tüfeklerini kaldırdılar. Taşko baş parmağını bir sinire ustaca bastırırken yüzünde hiçbir ifade yoktu. Leary'nin ağzı çığlık atmak için aralandı ama bir anda yere yıkıldı. Taşko deri eldivenlerini düzelterek Şavas'a döndü.
Karate dostum, vodka şişesi konusunda şansım vardı. Bir dahaki sefere bütün şans benim olacak, sana söz veriyorum.
Başını sallayınca askerlerden biri Şavas'ı omzundan yakalayıp onu dışarı sürükledi. Taşko kızın yanına çömelen Orsini'ye şöyle bir baktıktan sonra kapı kapandı. Onu taş döşemeli geniş bir geçitten geçirip uzak köşedeki dar döner merdivenlerden yukarı çıkardılar. Taşko üst kattaki kapıyı açıp rahat bir şekilde döşenmiş ofise girdi. Adem Kapo masaya oturmuş bazı kağıtları inceliyordu. Başını kaldırıp baktı. Yüzünde bir gülümseme belirdi.
''Bunun ne büyük bir zevk olduğunu bilemezsiniz. Geçen hafta Tiran'daki olaydan beri seni ele geçirmek için sabırsızlanıyorduk.''
''Sigurmi mi?''
Kapo başıyla onayladı. ''İtalyan kimliğim pek çok kimliğimden biri. Eminim bunu takdir edersin.''
''Peki şu Matano'daki iş hepsi uydurma mıydı?'' ''Ramiz, Marco Minetti diye birileri yok mu?''
''Ramiz yalnızca yerdeki bir kan lekesinden ve odasının karşısında yaşayan genç kadına verilen bir rüşvetten ibaret. Minetti bir hayal ürünüydü.''
''Francesca bu yüzden olanları Roma'ya anlatmamı istemiyordu demek.''
Kapo başıyla onayladı. ''Hikaye yeterince gerçekti. Carveggio adında Ali Cenah bir İtalyan tarafından gerçekleştirildi.'' Carveggio aynı hileyi denedi ve gösterdiği gayretler için kafası uçuruldu.
Ya heykel?
Neredeyse anında çıkardık enkazdan.
Başıyla Taşko'ya işaret etti. Taşko dolaba gidip biçimsiz bir bez yığını çıkardı. Gri battaniyeyi açıp heykeli masaya koydu. Heykel 120 santim uzunluğundaydı ve tek parça abanozdan yontulmuş, elbisesi altınla işlenmişti. Yüz hatları müthiş bir huzur ve sükuneti yansıtıyordu. Adı bilinmeyen muhteşem bir sanatçının olağanüstü başarısıydı.
Pekala dedi Şavas, esas ayrıntıları itibarıyla Francesca Minetti'nin bana anlattığı hikaye doğruydu ve yapması gerekeni yaptı. Yani beni Arnavutluğa getirdi. Bunun için bir sürü zahmete girdiniz, neden?
Kapo masanın üstündeki ahşap kutudan bir sigara alıp arkasına yaslandı.
Sizin de bildiğiniz gibi benim yoksul ülkemde SSCB ve uydu ülkeleri arasındaki ilişkiler son birkaç yıl içinde biraz bozulmuştu. Çektiğimiz sıkıntılar sırasında yalnızca tek bir dost yardıma geldi. Çin.
Ne kadar dokunaklı.
Biz duygusal insanlarız, borçlarımızı ödemek isteriz. Karşı istihbarat birimlerimizden gelen rapor bir nezaket gösterisi olarak Tiran'daki Çin İstihbarat Merkezi'ne gönderildi. Bu raporda sizin ülkemize İtalyan işçilerin oluşturduğu tatil grubunun bir üyesi olarak girme niyetinde olduğunuz belirtiliyordu. Konuyla çok ilgilendiler. Görünüşe göre geçen yıl Tibet'te bazı zararlı davranışlarda bulunmuşsunuz. Anladığım kadarıyla Dr. Hofner'la ilgili bir konu bu. Sizi onlara vereceğimize söz verdik.
Ama ben parmaklarınızın arasından kaçtım.
Ama kabul etmelisiniz ki bu pek uzun sürmedi. Bunun için tek bir kişiye teşekkür etmek lazım. Sigurmi'nin karşı istihbarat biriminin olağanüstü derecede yetenekli bir üyesine. Belki onunla tanışmak istersiniz.
Taşko kapıyı açınca Francesca içeri girdi. Hala teknede giydiği giysiler vardı üzerinde ama farklı görünüyordu. Daha sert, daha kendine güvendiydi.
Neden Francesca?
İtalyan olduğum kadar Arnavut'um dedi sakin bir şekilde. İki dünyada da olman mümkün değil. Ben benimkini uzun zaman önce seçtim.
Büro seni aldığından beri karşı taraf için çalıştığını mı söylüyorsun?
Tiran'daki adamlarımız geldiğini nereden biliyordu sanıyorsun? Yalnızca Scutari'den gelen telsiz uyarısını aktardım. Çünkü geldiğinde gece nöbetçisi oradaydı.
Derken gerçek ilk kez tam anlamıyla dank etti Şavas'ın kafasına. Karşı taraftan biri en gizli bilgilerle iki yıl boyunca her şeyin merkezinde oturmuş, insanların uğrunda ter döktüğü ve öldüğü bilgileri karşıya aktarmış, hatta onları ölüme göndermişti. Bunlar yüzünden okunuyor olmalıydı ki Francesca hafifçe gülümsedi.
Oh evet Paul, büyük işler başardım. Matt Sorley ve Francis Dumont'u hatırlıyor musun? İkisinin işi de kısa sürdü. Bunu ben sağladım ve başkaları da oldu.
Seni iğrenç kaltak.
Sen benim kocamı öldürdün Paul dedi sakin bir şekilde ama gözlerinde soğuk bir nefret alev alev yanıyordu.
Kocanı mı? Hafifçe kaşlarını çatıp başını salladı. Neden söz ettiğini bilmiyorum. Senin dosyanı gördüm. Evliliğinden söz edilmiyordu.
Eğer doğru yolunu biliyorsan bunu gizlemek zor değil. Adı Enrico Nocci'ydi. Onu bir fare gibi balık ağında boğdun. Herhangi bir iz, bir şiddet belirtisi yoktu. Yalnızca bir kazaydı.
Bunun çok dahici olduğunu kabul etmeliyim diye araya girdi Capo.
Daha fazla söylenecek bir şey yoktu. Şavas kızdan ufak tefek adama döndü.
Şimdi ne olacak? Aceleyle Pekin'e mi uçuyoruz?
Aceleye gerek yok sırıttı. Bir sürü vaktimiz var ve sen bize pek çok şey söyleyebilirsin. Örneğin manastırın içine girmeyi nasıl becerdin?
Kuşkusuz düşündüğümüz şey buydu. Yani senin burada ortaya çıkman. Senin becerine ve enerjine sahip birinin arkadaşlarını yüzüstü bırakmayacağından emindik. Ama dürüst olmak gerekirse birdenbire ortaya çıkışın düşündüğümden daha etkileyiciydi.
Yıllar önce Hindistan'daki bir Hint fakirinden öğrendiğim bir numaraydı bu.
Şaşırtıcı. Geri döndüğümde bana her şeyi anlatabilirsin. Eğer anlatmazsan eminim Taşko yolculuğun sırasında bulduğun genç bayanın daha işbirlikçi olmasını sağlayabilir.
Şavas tehdidi aldırmayarak sakin bir şekilde masadaki kutudan bir sigara aldı.
Bir yere mi gidiyorsun?
Söylemedim mi? Capo bir sigara alıp yaktı, kibriti Şavas'a doğru fırlattı.
Hoş bir sohbetin tadını çıkaran iki arkadaş gibi görünüyorlardı.
Çok yaratıcı olduğunu söylemeliyim. Şu anda genç arkadaşın Arezzi Buona Esperanza'da oturmuş dönüşünü bekliyor.
Bunun hiç anlamı yoktu. Şavas elinde olmadan kaşlarını çattı. Capo gülümsedi.
Bu gece geç saatte Francesca'yı sürat teknesiyle sizin tekneden makul bir uzaklığa bırakacağım. Şafağın gri ışığında sisin içinden ortaya çıkacak. Çok kötü durumda olacağını eklemeliyim.
Eminim hikayesi de çok etkileyici olacaktır.
Elbette, kahraman Şavas'ı ve Orsini'yi kaybettiklerini duyunca Roma çok üzülecek.
Hiç soru sormadan Francesca'yı öylece kabul edeceklerini mi sanıyorsun? başını iki yana salladı. Patronum buna asla inanmaz. Francesca'nın bir yaşından beri attığı her adımı takip edecektir.
Ben bundan o kadar emin değilim. Capo gülümsedi. Siyah Madonna yanında olacak. Arnavutluğa karşı güzel bir propaganda yolu. Herkes memnun olacak.
Haklıydı. Plan çok iyiydi. Capo bir kahkaha atıp Taşko'ya işaret etti.
Onu arkadaşlarının yanına götür. Sabah döndüğümde icabına bakarım onun.
Şavas Francesca'ya döndü. Francesca bakışlarına bir an karşılık verdikten sonra başka yöne döndü. Taşko onu kapıya doğru itti. Merdivenlerden inip koridorda geri döndüler. Depoya varmadan hemen önce Taşko bir sigara yakmak için durdu. İki asker birkaç adım ötede saygılı bir şekilde bekledi. Belli ki ölesiye korkuyorlardı ondan. Soğuk bir şekilde Şavas'a baktı.
Yukarıdaki iyi konuşan bir adamdır ama benim farklı bir tarzım var. Kısa süre sonra öğrenirsin.
Toz ol dedi Şavas sakin bir şekilde. Adamın gözlerinde büyük bir öfke belirdi. Taşko bir adım öne attı ama büyük gayretle kendini tuttu. Şavas'ın yan tarafında bir kapı vardı. Birdenbire Arnavut'un sağ yumruğu, artık ters yumruk olarak bilinen son derece basit bir karate darbesiyle düz bir çizgi halinde ileri uzandı. Kapının 3 santim kalınlığındaki orta yeri parçalanıp içe doğru çöktü. Londra'da olduğu zamanlarda Şavas'ın haftada 3 kez derslerine katıldığı bir Japon profesör vardı. Aynı şeyi 3 kalasa aynı anda yapabiliyordu ve Taşko'nun yarısı kadardı. Sözcükleri eski bir melodi gibi yankılanıyordu zihninde.
Bilim Şavas'san, bilim güç değil, Tanrı zalimin dünyayı yönetmesini amaçlamadı.
''Bunun yüzüne ne yapacağını bir düşün.'' dedi Taşko.
''Kesinlikle ilginç bir düşünce.'' Şavas koridorda geçitte yürümeye devam etti. Askerlerden biri kapıyı açıp onu içeri itti. Kapı kapanırken parmaklıkların arasından Taşko'nun soğuk yüzüne baktı. Arnavut başını öne arkaya salladı.
''Geri geleceğim.''
Ayak sesleri geçitte yok olup giderken Şavas diğerlerine döndü. Orsini bir kolunu Liri'nin omuzuna atmış, omuzlarında bir battaniye ile pencerenin kenarında oturuyordu. Hava acı verecek derecede soğuktu.
''Ne oldu?'' diye sordu Orsini.
Şavas anlattı. Sözlerini bitirdiğinde Liri başını iki yana salladı.
''O kadın bir şeytan olmalı.''
''Hayır Kara, şeytan değil.'' dedi Orsini. ''Yalnızca kendi türüne has bir şekilde davranıyor. Yalnızca kendisinin mutlak gerçeği bildiğini düşünüyor.'' Bunu başarmak için de her şeyin mubah olduğuna inanıyor.
Ama bunun bize hiçbir yararı yok dedi Şavas.
Gidip bir kutunun üstüne oturdu, yakalarını havaya kaldırıp vücudunda kalan sıcaklığı korumak için kollarını göğsünde kavuşturdu. Francesca Minetti'yi düşünmeye başladı. Demek Enrico Noci onun kocasıydı. Çok zeki olduğu belli olan bir kadının o tipte bir adamdan hoşlanması ve ona bağlanması çok garipti. Orsini ve Liri alçak sesle konuşuyordu. Aralarında bir yakınlığın oluştuğu belliydi. Bir zamanlar birisinin söylediği şey neydi? Bir gün size bir insan hakkında 10 yılın söyleyeceği kadar şey söyleyebilir. Bu şartlar altında karşılaşmış olmaları çok yazıktı. Giulio Orsini gibi İskenderiye'deki ana limana ilk sualtı araçlarından biriyle girmeyi başaran, iki İngiliz destroyerini batıran, yıllar boyunca birbiri ardına başarılı eylemlerde bulunan bir adamın, genç bir kızın göze çarpan kederinden etkilenmesi yüzünden böyle son bulması kaderin bir cilvesi olmalıydı. Hayat bazen şaşırtıcı olabiliyordu. Az sonra başı göğsüne düştü ve uykuya daldı. 13. Bölüm. Şavas uyanmasına neden olan şeyin ne olduğundan emin değildi. Bir süre gözlerini karanlığa dikerek öylece bekledi. Kaslarındaki acının, acı soğuğun farkındaydı. Hala işlemekte olan saati sabahın 2'si olduğunu gösteriyordu. Kısa bir an için oturup dışarıdaki meydanda inleyen rüzgarın sesini dinledikten sonra ayağa kalktı. Koridorda bir hareket vardı. Kapıdaki demir parmaklıklardan dışarı baktığında nöbetçinin yüzünde bir dehşet ifadesiyle sandalyesinin önünde dikildiğini gördü. Albay Taşko elleri kalçalarında karşısında duruyordu.
''Demek uyuyordun seni iğrenç böcek.''
Eli hızla ileri fırlayıp talihsiz nöbetçinin yanağına indi. Nöbetçinin büyük bir çatırtıyla sandalyesine çökmesine neden oldu. Adam ayağa kalkmaya çabalarken Taşko koridor boyunca çizmesiyle tekmeledi onu.
"Defol buradan! Nöbetçi binasına rapor ver, senin icabına daha sonra bakacağım."
Bu seslerden uyanan Orsini ve Leary kapıya geldi.
"Ne oluyor?" diye sordu Orsini.
"Taşko," dedi Şavas kısaca, "galiba sarhoş."
Arnavut kapıya gelip parmaklıklardan Şavas'a baktı. Gömleğinin önü açıktı. Kasları kalın kablolar gibi göze çarpıyordu. Kalçasındaki siyah tabanca kemerini çözüp mavzerini çıkardı. Yavaşça kapının kilidini açtı. Leary Orsini'ye doğru bir adım attı. O da hemen sarmaladı kızı.
"Ne kadar dokunaklı," dedi Taşko.
"Uzun bir gün oldu ve biraz uyumak istiyoruz," dedi Şavas. "Bu yüzden konuyu hemen söyleyip defol buradan."
"Hala kavgacıyız ha," dedi Taşko. "Ben de böylesinden hoşlanıyorum. Hadi seni dışarı alalım."
"Cehenneme gitmeni söylersem ne olur?"
"Kızı dizinden vururum. Böyle güzel bir malzemeye yazık olur. Ama işte geliyor."
Orsini ileri atıldı ama Şavas onu geriye itti.
"Bırak Julia, bu benim işim."
Koridora çıktı, Taşko kapıyı arkasından kapatıp kilitledi.
"Kapo'nun bundan hoşlanacağını sanmıyorum. Beni Pekin için saklıyordu." "Pekin'in canı cehenneme," dedi Taşko. "Hem zaten şu anda ben iş başındayım. Kapo ve kız yarım saat önce çıktı."
Şavas'ı iterek bir metre gerisinden onu izledi. Bu arada Mauser'i hazır tutuyordu. Diğer köşedeki döner merdivenlerden aşağı inip taş geçit boyunca ilerlediler. Daha sonra sonsuza kadar iniyor gibi görünen merdivenlerden indiler. Aşağıda Taşko anahtarlarını çıkarıp meşe kapının kilidini açtı. Şavas içeri girdi, Taşko lambayı açıp kapıyı arkalarından kapattı. Geniş taş basamakların başında durdular. Altlarında birkaç elektrik ampulünün aydınlattığı inanılmaz bir görüntü vardı. 30 metre kadar uzunluğunda büyük bir Roma hamamıydı bu. Kenarlarında kırık direklerin ve bir zamanlar oldukça orantılı olan sütun kalıntılarının sıralandığı karanlığa doğru uzanıyordu. İçeride güçlü bir sülfür kokusu vardı ve sudan buhar yükseliyordu.
"Romalıların başardıkları şeyler inanılmaz," dedi Taşko. "Kuşkusuz bu manastırı inşa eden orta çağ rahipleri putperestlerin hayatta kalmalarına pek hevesli değildiler. Her şeyi onların üstüne inşa ettiler."
Merdivenlerden inip çatlak mozaiklerle kaplı yerden geçtiler. Havuzun derinliği 180 santim kadardı. Su son derece hareketsizdi. Dibindeki parlak renkli mozaik döşemeyi oluşturan 2000 yıllık keşmekeşin ardından görmeyen gözlerle kendisine bakıyordu.
"Doğal pınardan besleniyor," dedi Taşko. "Sıcaklığı 35 derece. Çok hoştur. Romatizmaya iyi geldiği söyleniyor."
Şavas yavaşça dönerken Arnavut gömleğini çıkarıp yere attı. Bir elinde anahtarlar, diğerinde mavzer vardı. Hızlı bir hareketle ikisini de bir anda havuzun ortasına attı.
"Bu kez sana yardım edecek hiçbir şey yok dostum."
Demek buydu. Acımasız gücüyle aşırı derecede gurur duyduğu için birisi tarafından dövülmeye dayanamayan bir adamın kişisel intikam alma isteği miydi bütün bunların nedeni? Şavas paniğe kapılmış durumda geriye doğru sendeledi. Taşko onun kolay bir hedef olduğunu düşünürse aptalca bir şey yapabilirdi. Arnavut kolları iki yanda öne doğru bir adım attı. Gürültülü bir kahkaha savurdu. O anda müthiş bir ters yumruk savurdu. Deneyimsizleri gafil avlamaya yarayan bir karate darbesiydi bu. Çünkü gerideki ayakla aynı tarafta olan elle yapılıyordu. Şavas Jui Uke adı verilen X bloğuyla karşılık vermek için ellerini başının üstüne kaldırdı. Ve karşılık olarak savurduğu dirsek darbesi Taşko'nun ağzıyla buluştu. Arnavut geriye doğru sendelerken parçalanan dudaklarından kan fışkırıyordu. Şavas güldü.
"Çok kötü bir Gyakuzuki'ydi. Elinden gelenin en iyisi bu mu?"
Taşko'nun yüzü öfkeyle çarpıldı ama hemen savunma pozisyonuna geçti. Kedi duruşunu alıp kollarını davetkar bir şekilde yana indirdi. Şavas sol koluyla vücudunu korurken sağ kolunu dikey bir şekilde tutup ilerledi. Dikkatle bir daire çizdiler. İlk hareket Taşko'dan geldi. Avucunun alt kısmını rakibinin yüzüne doğru itti.
Şavas darbeyi savuşturup karnına şimşek gibi bir darbe indirdi. Yan dönüp ellerinin üstüne düşerek Taşko'nun hayalarına bir tekme indirdi. Arnavut iki büklüm olurken dizini adamın yüzüne indirdi. Ama hemen kötü bir hata yaptığını fark etti. Sıradan bir adamı yere indirmeyi yetecek bir darbe Arnavut'un inanılmaz gücünü yalnızca biraz sarsmakla kalmıştı ve iri pençeleri hemen ileri atılıp Şavas'ın boğazını yakaladı. Işıklar çok uzaktaymış gibi göründü ve kulaklarında ani bir homurtu oldu. Bu homurtunun arasından profesörün monoton şarkı söyler gibi sesini duyabiliyordu. Bilim, bilim ve zeka acımasız gücü yener. İradesinin bütün gücünü toplayıp kocaman bir iğrenç surata tükürdü ve Taşko nefes almak kadar doğal bir refleks olarak irkildi. Şavas kas katı yaptığı parmaklarını Taşko'nun çıplak boğazına bastırdı ve adam çığlık atarak geriye doğru sendeledi. Şavas birkaç kez yana doğru kayıp tekrar ayağa kalktı. Bu arada iri adam bütün bildiklerini unutarak elleri önünde ona doğru atıldı. Şavas bu ellerin altına dalıp yumruğunu Taşko'nun göğüs kafesinin altındaki kaslara indirdi. Adam düşmeye başlayınca dizini inmekte olan yüze geçirip onu geriye fırlattı. Taşko havuzun kenarında sallanıyordu. Yüzü kandan bir maskeye dönüşmüştü. Şavas zıplayıp yüzüne uçan tekme Maye Tobigeri'yi indirdi. Adamı suya gönderdi. Şavas onu takip ederek havada döndü. Zorlukla dibe daldı. Ilık su onu aşağıya çekiyordu. Elleri sakallı mozaik yüze çarptı ve hızla yüzeye çıktı. Taşko 6 metre kadar uzağındaydı. Mavzeri attığı orta noktaya doğru gitmeye çalışıyordu. Şavas hemen peşine düştü. Adamın geniş sırtına çıktı. Kollarını koltuk altından geçirip ensesinde birleştirdi. Bastırmaya başlayınca Taşko haykırdı. İçindeki bütün acıma hisleri ölen Şavas amansız baskısını sürdürürken adamın başı suya girdi. Taşko'nun bedeni eğilip bükülüyor, kolları yüzeye ulaşmak için çırpınıyordu. Ama Şavas ellerini bırakmayıp bastırmaya devam etti. Son şaşırtıcı bir hızla geldi. Taşko'nun bedeni hareketsiz kaldı. Suya dalan ceset dibe varınca sırt üstü döndü. Şavas hızla nefes alıp mavzeri almaya gitti. Anahtarlar 3 metre kadar ötedeydi. Ama onları alabilmek için Taşko'yu yan çevirmesi gerekmişti. Arnavut'un gözleri sonsuzluğa bakıyor, yüzündeki kanlar kahverengi çizgiler halinde akıyordu. Şavas dönüp kenara çıkmak için yüzdü. Göğsü inip kalkarken 5 dakika kadar kenarda oturdu. Acı içindeki ciğerlerine hava çekti. Kendini daha iyi hissettiğinde ayağa kalkıp merdivenleri çıktı. Doğru olanı bulmadan önce 4 anahtarı denemesi gerekti. Kapıyı açarken son bir kez dönüp Taşko'ya baktı. Mozaiğin içindeki bir diğer figür olarak kendisine bakıyordu Taşko. Lambayı kapatıp kapıyı kilitledi. Koridorlar sessizdi, dönüşte kimseyle karşılaşmadı. Depo odasının dışındaki nöbetçinin uyuduğu sandalye hala yan yatmış durumdaydı. Mavzeri cebine sokup sandalyeyi düzeltti, anahtarları çıkardı. O bunları yaparken Giulio Orsini parmaklıklara gelmişti. Geçidin aşağısına ve yukarısına baktı, yüzünde bir şaşkınlık belirtisi oluştu.
''Taşko'ya ne oldu?''
''Bir hata yaptı'' dedi Şavas kapıyı açarken. ''Öldü, hadi gidelim.'' Geldiği yolu hatırlayarak geri döndü. Döner merdivenler birinci kata, diğerleri bodruma iniyordu. Her yer sessizdi. Beyaza boyalı dar koridorlarda yolda ilerledikten sonra en sondaki giriş salonunu keşfetmek için durdu. Nöbetçi yoktu. Ama neden olsundu ki? Bina 9 metre yüksekliğinde duvarlarla çevriliydi. Her birindeki ana kapılarda bol miktarda nöbetçi vardı. Daha önce Orsini'ye manastıra nasıl girdiklerini anlatmıştı. Orsini yanında Liri ile hiç tereddüt etmeden takip ediyordu Şavas'ı. Duvarın gölgesinde kalarak bir penceresinde ışık yanan nöbetçi binasının diğer tarafındaki meydanın kenarından geçtiler ve yıkık duvardaki bir gedikten avluların bulunduğu bölüme geçtiler. Ortalık çok karanlıktı. Şavas sütunların arasından dikkatle ilerleyerek hücrelerin bulunduğu geçide döndü. Izgaranın anahtarını bulmak için 3 anahtar denemek zorunda kaldı ve ızgarayı yerinden çıkaran Orsini oldu. Parmakları çelik kancalar gibi yapışmıştı tellere. Önce ben gidiyorum dedi Şavas, sonra Liri, en son sen gelip ızgarayı yerine koy.
Taş borudan hızla sırt üstü aşağı kayarken kolları yüzünü korumak için kalkmıştı. Büyük bir şapırtıyla aşağıdaki tünele indi. Ayağa kalkmaya çalışırken Liri bir gülle gibi gelip çarptı ona. Az sonra da Orsini gruba katıldı. Tünel o kadar karanlıktı ki birbirlerinin yüzünü göremiyorlardı.
Bu iş pek kolay olmayacak dedi Şavas. Ne olursa olsun birbirimizden ayrılmayalım. Ana kanala ulaştığımız sürece sorun yok. Çünkü ana kanal nehrin yönünde akıyor.
Burada bıraktıklarımızın yanında her şey tercihimdir dedi Orsini. Haydi harekete geçelim.
Şavas iki büklüm olarak tünelde ilerlemeye başladı. Liri onun muşamba ceketinin ucuna tutunmuştu. Garip, klostrofobik bir histi bu. Şavas'ın daha önce hiç yaşamadığı türden bir şeydi ama korkmuyordu. Karanlık dostlarıydı. Kaçışlarını gizliyor, onları yumuşak elleriyle sarmalıyordu. Şavas bunun için müteşekkirdi.
Peder Şedu soldan 8 Aralık saymıştı, Paul dedi Liri.
Şavas başıyla onayladı.
İkiniz de arkamda kalın, bir fikrim var.
Mavzeri çıkarıp suya nişan aldı, ateşledi. Parlak ışık altında tüneller bir yara gibi duruyordu karşılarında. Tekrar ateş edip hızla saydı, sonra suyun karşısına doğru ilerledi. Eliyle araştırarak açıklığı buldu. 50 metre ileride geçit ana tünele boşaldığı için nehre doğru ilerleyen suyun şıkırtısını duyabiliyordu. Koku daha az dayanılmaz olmaya başlamıştı bile. Duvarı izlerken Şavas beynine baskı yapan ağırlığı yok etmek için derin bir nefes aldı. Karanlığın içinde iskele belirdi. Merdivenlerin başındaki kaidede duran ikonun mumları ışık veriyordu. Liri'nin sandalı merdivenlerin dibinde duruyordu. Şavas iskelenin kenarına oturup yorgun bir şekilde elleriyle gözlerini ovuşturdu.
''Bu şeyde ne kadar yakıt var? Bizi sahile ulaştırır mı?''
''Sanırım. En azından yolun çoğunu aşarız.''
''Yine de Buona Esperanza'ya ulaşmak için pusulaya ihtiyacımız olacak.'' dedi Orsini. ''En azından eğer karanlıkta gideceksek.''
''Şafağa kadar beklemeyi göze alamayız.'' dedi Şavas. ''Capo Francesca'yı o zaman gönderecek. Eğer onlardan önce davranmak istiyorsak acele etmeliyiz.''
''Peder Şedun'un pusulası vardır.'' dedi Liri. ''Burada bekleyin, gidip onu getireyim.''
Merdivenleri çıktı, kapı arkasından kapandı. Orsini Şavas'ın yanına çöktü. Çoğu kız şu ana kadar histeri krizi geçirmişti bile.
''Bizimle gelmek zorunda'' dedi Şavas. ''Burada kalamaz.''
''Ya giriş izni? Uyruksuz göçenlerin durumunun nasıl olduğunu biliyorum.''
''Bunu merak etme. Roma'daki bakanlıkta doğru kişiyi tanıyorum. Ona bir iş bile buluruz. Bunu hak etti.''
''Belki bir işe ihtiyacı yoktur.''
Şavas merakla ona baktı.
''Çok acele karar veriyorsun, öyle değil mi?''
Orsini omuz silkti.
''Ya hemen anlarsın ya da zaten sana göre değildir. Tabii ben ondan 20 yaş daha büyüğüm.''
''Ben olsam bunun için endişelenmezdim.'' dedi Şavas. ''Bir erkeği gördüğü zaman tanıyor o.''
Kolu berbattı ve acı çekerek oturuyordu orada. Gücü yavaş yavaş azalıyordu. Bir süre sonra kapı açıldı ve Peder Şedu Liri ile birlikte aşağıya indi.
''Demek mucizeler gerçek olabiliyormuş'' dedi gelirken.
''Dostum Giulio Orsini'yi tanıştırayım Peder'' dedi Şavas. ''Olayın dışında kaldığınız için memnunum. İçeri nasıl girdiğimiz konusunda hala hiçbir fikirleri yok.''
Rahip birkaç teneke bardağı konyak koyup Liri'ye küçük bir sepet uzattı.
''Korkarım, çok fazla şey yok. Ekmek, peynir ve kurutulmuş et. Zengin, bereketli hayatın gelişi biraz uzun sürecek.''
''Yolda yeriz'' dedi Şavas. Konya içtikten sonra boğazı yanınca öksürdü.
''Liri orada neler olduğunu anlattı'' dedi rahip. ''O kadının sizi aldatmış olması beni çok üzdü.''
''Biz onu durdurmadıkça aynı oyunu oynamaya devam edecek'' dedi Şavas. ''Liri sizde pusula olabileceğini düşündü.''
Rahip pusulayı uzatıp kapağı açan yaya bastı. Şavas pusulayı incelerken bir yazı gördü. WD 1941 ve resmi geniş ok.
''İngiliz ordusunun mu?''
''Öteki hayattan bir hatıra, alın.''
Liri'ye dönüp omzuna elini koydu.
''Peki sana ne olacak Liri?''
''Bizimle geliyor Peder'' dedi Orsini boğuk bir sesle. ''Ben ona bakacağım.''
Rahip araştıran gözlerle ona baktı, sonra gülümsedi.
''Tanrı kendi garip yollarıyla hareket eder.
Hala zamanınız varken gidin artık.
Sandala bindiler, Liri dümeni aldı, motorun omurtusu mağarayı doldurdu ve sandal hemen dönüp oradan uzaklaştı. Karanlık geçitten çıkarlarken Şavas geriye baktı. Rahibin durmuş kendilerine bakmakta olduğunu gördü. Az sonra ana akıntıya girip karanlıkta akıntıya doğru ilerlemeye başladılar.
8. Ayrımın sonu. Sayfa 129.